Ayrım 8.
Gayretimizi ikiye katlamalı, başka sıkıntılar, başka düş kırıklıkları yaşamaya hazır olmalıydık. Yeniden o en büyük ödüle, o kurtarıcı kitaba layık olabilmek için. Ne yapmalıydık peki ona göre? Aramayı sürdürmeliydik. Tüm dünyanın en büyük, en eski kitapçıları Konstantinopolis'te değil miydi? Bir bir sormak gerekirdi onlara, raflarını, dükkan arkalarını didik didik etmek gerekirdi ve sonunda bulacaktık. Bu noktada, yalnızca bu noktada haksız bulmuyordum onu. Yüzüncü adın gerçek ya da sahte bir nüshasının bulunabileceği tek yer varsa orası yalnızca Konstantinopolis olabilirdi. Gel gelelim, Cübbe ile hemen dönmeme kararını vermemde bu gerçeğin pek fazla etkisi olmadı. Beklenmeyen haberin ilk darbesini atlattıktan sonra umutsuzluğa kapılmanın, özellikle de bütünüyle iyileşmemişken yeniden, üstelik tam da soğuk mevsimin göbeğinde yol sıkıntılarına atılmanın bir yararı olmayacağına karar verdim. Biraz bekleyelim diye düşünüyordum. Sahafların, antikacı meslektaşların dükkanlarının tozunu atalım. Bir yandan da Marta'ya girişimler için zaman tanıyalım. Sonra karar veririz. Bu yolculuğu bir iki hafta daha uzatarak belki ona yeniden bir anlam da verebilirim. İşte bunları söylüyorum kendi kendime. Bu sayfayı çevirmeden önce ve bunun kaygılarımı susturmak, şaşkınlığımı yatıştırmak için bir hile olduğunu çok iyi biliyorum. 3 Kasım. Durmadan şu zavallı Marmontel'i düşünüyorum. Bu gece ikinci kez ard arda düşümde gördüm onu. Son ziyaretini daha iyi ilişkiler içinde ayrılmamış olmamamıza ne kadar üzülüyorum bilemezsiniz. Mazandarani'nin kitabı için bundan 1500 maydin istediğimde içinden Cenevizli'nin açgözlülüğüne lanet okumuş olmalı. Yalnızca yoksul bir adamın bana armağan ettiği bir kitaptan ayrılmak istemediğimi nasıl tahmin edebilirdi? Niyetim alabildiğine soyluydu ama bunu anlamasına olanak yoktu. Ve hiçbir zaman gözünde eski saygınlığımı kazanamayacağım artık. Zaman pişmanlığımı hafifletir umarım. Öğleden sonra sevimli ev sahibim Bay Barinelli beni odamda ziyaret etti. Önce kapıyı nazikçe aralayarak öğlen uykusuna uyanıp uyanmadığıma baktı. Sonra da benim bir işaretim üzerine mahcup bir edayla içeri girdi ve öğrendiklerinden sonra ne durumda olduğuma bir bakmak istediğini söyledi. Sonra da sırtı dik, gözleri yerde sanki bir başsağlığı ziyaretindeymiş gibi oturdu. Ardından hizmetçisi girdi içeriye ve ben oturması için ısrar edene kadar ayakta durdu. Adam Ceneviz usulü teselli sözcükleri söylüyordu bana. Hizmetçi ise hiçbir şey söylemiyor, hiçbir şey anlamıyor. Bütünüyle efendisine dönük, sesi müziklerin en güzeliymişçesine onu dinliyordu yalnızca. Bense takdiri ilahiler üstüne söylediklerini onaylıyor gibi görünüyor ama asıl teselliyi birbirini, bir ötekini seyrederek buluyordum. Bu ikisi duygulandırıyorlar beni. Marmontel üstüne söylenecek çok şeyim olduğuna henüz bu sayfalarda onlardan söz etmedim. Ama burada olduğumuzdan beri bizimkilerle sık sık ve alçak sesle konuşuyoruz. Özellikle de Marta'yla. Ve tatlı tatlı şakalar yapıyoruz onlar üstüne. Öyküleri oldukça tuhaf. Öğrendiğim kadarını aktarmaya çalışacağım bu öykünün. Belki böylece beni hırpalayan kaygılardan bir an olsun kurtulurum. Barinelli geçen ilkbahar bir iş için Kuyumcular Çarşısı'na giderken köle satılan çarşıdan geçiyormuş. Burada esir pazarı deniyor buna. Genç bir kadını elinden tutan bir satıcı ona yaklaşmış ve kadının niteliklerini övmeye başlamış. Cenevizli bir köle almak niyetinde olmadığını söylemiş ona ama satıcı ısrar etmiş. Alma istersen demiş ama en azından bir bak ona. Kısa kesmek isteyen Barinelli kıza bir göz atmış, hemen ardından yoluna devam etmeye kararlıymış. Ama gözleri karşılaştığında tutsak bir kız kardeşi bulma duygusuna kapılmış söylediğine göre. Nereden geldiğini sormuş ona ama kız ne Türkçesini ne İtalyancasını anlamış. Kızın buralarda kimsenin anlamadığı bir dil konuştuğunu söylemiş satıcı. Sonra küçük bir kusuru daha olduğunu da eklemiş. Baldırındaki bir yaranın yol açtığı hafif bir topallama. Yara izini göstermek için kızın entarisini kaldırmış ama Barinelli sert bir hareketle indirmiş entariyi. Kızı olduğu gibi alacağını ve daha fazlasını görmek istemediğini söylemiş. Ve eve yalnızca adının Liva olduğunu söyleyebilen bu köleyle dönmüş. İşin tuhafı Barinelli'nin küçük adının da Livio olması. O günden beri en duygulandırıcı aşk öyküsünü yaşıyorlar birlikte. Sürekli olarak el ele tutuşuyorlar. Gözlerini birbirlerinden ayırmıyorlar. Livio ona kölesiymiş gibi değil, prensesiymiş, taptığı karısıymış gibi bakıyor. Kaç kez gördüm onlara bakan gözlerimizi unutup bir öpücük kondurmak için elini dudaklarına götürdüğünü, onun oturması için bir sandalyeyi yaklaştırdığını ya da elini tatlılıkla saçlarının alnının üstünden geçirdiğini. Dünyanın tüm karı kocaları ve tüm sevgililer kıskanırdı bu ikisini görselerdi. Liva'nın çekik gözleri ve çıkık elmacık kemikleri var. Buna karşılık saçları açık renk, neredeyse sarı. Bir step kavminden geliyor olabilir. Sanırım ataları Moğol. Ama Moskova'dan kız kaçırmış bir Moğol olmalı soyunda. Kendisi hiçbir zaman nereli olduğunu ve nasıl tutsak düştüğünü açıklayamadı. Sevgilisi ona söylediği her şeyi anladığından emin. Söyleyiş biçimine bakınca anlaması şaşırtmıyor beni. Sonunda İtalyanca öğrenecek. Daha önce Barinelli steplerin dilini öğrenmezse eğer. Gebe olduğunu söylemiş miydim? Livio'su yanında durup kolundan tutmadığı sürece merdivenden inip çıkmasını yasaklıyor. Yazdıklarımı yeniden okuduğumda Liva'ya hizmetçisi dediğimi keşfediyorum. Hiçbir yazdığımı silmeme sözü vermiştim kendi kendime ama bunu düzeltmem gerekiyor. Köle demek istemiyordum ona, cariye ya da metres demekle de kararsızdım. Anlattıklarından sonra ona düpedüz karısı demek gerektiği açık ortada. Marinelli eşi gibi görüyor onu. Başkalarının eşlerine davrandığından çok daha iyi davranıyor. Liva yarın çocuklarının annesi olacak. 4 Kasım. Benimkiler her biri kendi kafasını kurcayan gölgenin peşinde sabah sabah kente dağıldılar. Bume gidip sahaf dükkanlarını gezdi. Orada 100. adım bir nüshasına bakıp büyük bir koleksiyoncudan söz etmişler laf arasında. Ama daha fazlasını öğrenememiş. Habib de kardeşiyle birlikte çıkmış. Haliç'i aynı kayıkta geçmişlerdi. Ama ayrı saatlerde döndüler. Uzun süre yan yana yürüdüklerinden bile kuşkuluyum. Marta kocasının adını taşıyan bir korsanın 2 yıl önce asılıp asılmadığını öğrenmeye çalışmak üzere sultanın sarayına gitti. İyi Türkçe konuşan ve karışık işlerde hepimizden daha becerikli olan Hatem ona eşlik etti. Henüz bu konuda bir şey elde edemedilerseler de böyle durumlarda nasıl davranılması gerektiği üstüne bazı yararlı bilgiler edindiler. Ve yarın başvurularını yineleyecekler. Ben de Pera'daki kilisesine Peder Thomas'ı görmeye gittim. Pazar günkü ilk görüşmemizde Marmontel'in ölümünün beni neden bu denli etkilediğini ona açıkça itiraf etme olanağını bulamamış hem de istememiştim bunu. Şövalyenin benden satın aldığı ve Konstantinopolis'te bir araya gelip üstünde yeniden konuşmamız gereken bazı değerli nesnelerden söz etmiştim yuvarlak sözlerle. Bu kez günah çıkarır gibi şaşkınlığımın gerçek nedenlerini ona açıkladım. Başka bir şey söyleyememem için birkaç uzun saniye boyunca bileğimi tuttu. Derin düşüncelere dalmıştı ya da dua ediyordu o sırada. Sonra da şöyle dedi. Bir Hristiyan için Yaradan'a seslenmenin tek yolu duadır. Alçak gönüllü ve boyun eğmiş görünürüz. Ama yakınmalarımız ve beklentilerimiz varsa ona söyleriz ve aminle bitiririz. Tersine kibirli insan Tanrı'nın istemini saptırma ya da değiştirme olanağını vereceğini sandığı formülleri arar büyücü kitaplarında. Ve bu zavallı ölümlüler Tanrı'yı dümenini isteklerine göre çevirebilecekleri bir gemi gibi hayal ederler. Tanrı bir gemi değildir, gemilerin efendisidir o. Denizlerin sakin göğün ve fırtınaların efendisi. Büyücülerin formülleriyle yönlendirilemez. Ne sözcüklere ne sayılara hapsedilebilir. Ele avuca sığmayan ve önceden bilinemeyendir o. Onu yönlendirme savında olanın bay haline. Siz şimdi Marmontel'in sizden satın aldığı kitabın olağanüstü özellikleri olduğunu söylüyorsunuz. Hayır peder diye düzelttim. Yalnızca anlatılan aptallıkları aktardım size. Kitabın özelliklerine inansaydım ondan ayrılmazdım. Öyleyse oğlum iyi ettiniz de ondan ayrılmakla. Çünkü siz Tanrı'ya doğru yolculuk yaptınız ve işte Konstantinopolis'tesiniz. Oysa yükleri arasında bu sözde kurtarıcı kitapla yola çıkan şövalye hiçbir zaman gelemedi buraya. Tanrı onu bağışlasın. Deniz kazasının ayrıntılarını sormak için mi gitmiştim Peder Thomas'a? Öyleyse yeni bir şeyler öğrenememiştim ama teselli aramaya gittiysem onu hiç esirgememişti benden. Kiliseden çıkarken adımlarım daha bir zindeydi ve şu son günlerdeki can sıkıntım dağılıp gitmişti. Özellikle yolculukla ilgili o son düşüncesi ne yalan söyleyeyim bana bir rahatlama duygusu vermişti. Ve akşam Bume geri dönünce önce bir süre 100. adın yeni bir kopyasını bulma olasılıklarımız üstüne konuşmasına izin verdim. Sonra da bir iç çekmeyle hiç utanmadan sahiplendiğim o çok zekice gözleme attım ortaya. Geriye bu kitapla döner miyiz bilmiyorum ama iyi ki onunla gelmemişiz. Nedenmiş o? Çünkü tam da bu kitapla yolculuk eden şövalye, Marta gülümsedi. Hatem'in gözleri parıldadı. Habib ise elini kardeşinin omzuna koyarak çekinmeden güldü. Öteki küçümser bir edayla çekildi ve incinmiş gibi bana bakmadan yanıtladı. Dayımız 100. adım mucizeler yaratan bir kutsal kalıntı olduğunu sanıyor. Oysa neslinin kendisinin değil sadece içinde saklı bir sözcüğün, kitabın sahibini kurtarabileceğini anlatamadım bir türlü. İdris'in sahip olduğu kitap bir kopyanın kopyasıydı. Ya biz ne yapmaya geldik bu kente? Şövalyeden kitabı ödünç almak, buna izin verirse ve kopya etmek için. Demek ki aradığımız nesne değil, gizli sözcüktü. Hangi sözcük diye sordu Marta masumca. Tanrı'nın adı. Allah mı demek istiyorsun? Bu ne onu yanıtlamak için en bilgiç, en ukala edasını takındı. Allah elillahın hecelerinin kaynaşmış biçimidir ve yalnızca Tanrı anlamına gelir. Bir ad değil bir belirtmedir, tıpkı sultan der gibi. Ama sultanın da bir adı vardır, Mehmet, Murat, İbrahim ya da Osman. Tıpkı kutsal baba dediğimiz ama özel bir adı olan papa gibi. Çünkü papalar ve sultanlar ölürler dedim ona ve yerlerini başkaları alır. Ölmeselerdi ve hep aynı kalsalardı, onları bir adla ve bir sayıyla belirtmeye gerek kalmazdı. Papa ya da sultan demek yeterdi. Haksız değilsin. Madem ki Tanrı ölmüyor ve hiçbir zaman yerine bir başkası geçmiyor, onu başka türlü adlandırmamıza gerek yok. Ama bu onun başka bir adı, saklı bir adı olmadığı anlamına gelmez. Ve bu adı sıradan insanlara değil, yalnızca bilmeyi hak edenlere bildirir. İşte bunlar gerçek. Seçilmişlerdir ve tüm felaketlerden kurtulmak, tüm belaları uzaklaştırmak için bu tanrısal adı ağızlarına almaları yeter. Buna karşılık şöyle diyeceksin bana, eğer Tanrı yalnızca seçtiği kişilere bu adı açıklıyorsa, Mazandarani'nin kitabına sahip olmak böyle bir ayrıcalık için yeterli değil demektir. Kuşkusuz, zavallı İdris tüm yaşam boyunca bu kitaba sahip oldu ve ondan hiçbir şey öğrenmemiş olabilir. Yüce adı öğrenmeyi hak etmek için insan ya çok büyük bir dindarlık örneği göstermeli, ya benzersiz bir bilgi hazinesine sahip olmalı, ya da ölümlülerin geri kalanının paylaşmadığı bir başka niteliği olmalı. Ama zaman zaman Tanrı'nın görünüşte başkalarından hiçbir farkı olmayan biriyle dostluk kurduğu da olur. Ona işaretler gönderir, görevler yükler, sırlar açar ve renksiz yaşamını unutulmaz bir destana dönüştürür. Neden başkasını değil de onu seçtiğini sormak anlamsızdır. Bir bakışta geçmişi ve geleceği görebilenin bizim bugünlük değerlendirmelerimize gereksinimi yoktur. Yeğenim gerçekten de kendini Tanrı tarafından seçilmiş mi sanıyordu? Konuşmasını dinlerken böyle bir duyguya kapıldım. Bu hala çocuksu yüzde, bu henüz seyrek sakalın altında beni endişelendiren bir titreşim var sanki. Günü geldiğinde bu çocuğu anasına geri götürebilecek miyim? Yoksa o mu beni hala yollarda sürüklüyor olacak? Hepimizi buraya dek sürüklediği gibi. Hayır, hepimizi değil. Yazdığım şey doğru değil. Marta kendi nedenleri yüzünden geldi buraya. Habib şövalyelik duygusuyla ya da çapkınlıktan. Hatem de sadece efendisini izleyerek geldi Konstantinopolis'e. Tıpkı başka herhangi bir yere gittiğinde beni izleyeceği gibi. Yalnızca ben Bume'nin buyruklarına boyun eğdim. Onun hızını kesme görevi de bana düşüyor. Oysa hiçbir şey yapmıyorum bu konuda. Kibarca dinliyorum onu. Mantığının mantıksızlık, inancının dine saygısızlık olduğunu bile bile. Belki de ona başka türlü davranmalıyım. Söylediklerine karşı çıkmalı, sözünü kesmeli, alaya almalı. Kısacası kişiliğine, bilgisine onca değer verir görmek yerine bir dayının genç yeğenine davranacağı gibi davranmalıyım. Gerçek şu ki ona karşı bir tür çekinme, giderek bir tür korku duyuyorum ve bunun üstesinden gelmem gerek. İster Tanrı'nın gönderdiği biri, ister şeytanın habercisi olsun, hala yeğenim benim ve onu öyle davranmaya zorlamalıyım. 5 Kasım. Marta'nın isteği üzerine sultanın sarayına onunla birlikte gittim. Varlığımın işini zorlaştırdığını söyleyen Hatem'in isteği üzerine de hemen ayrıldım oradan. Bana saygı gösterilmesini sağlamak için en güzel giysilerimi giymiştim. Ama bu çevredekilerin açgözlülüğünü, doymak bilmezliğini alevlendirmekten başka işe yaramadı. Yüzlerce başka davacıyla birlikte sarayın birinci avlusuna girmiştik. Hepsi de bir tapınma yerindeymişçesine sessizdi. Herkesin üstünde yaşam ölüm hakkı olana yakın olmanın doğurduğu bir dehşetti bu. Bugüne dek hiç böyle bir yere girmemiştim. Bu alçak sesle dolaplar çeviren, ayaklarını sürüyerek sağa sola giden, hüzün ve korku terleri döken kalabalıktan bir an önce uzaklaşmak istiyordum. Hatem silahhanede bir katiple görüşmek istiyordu. Adam küçük bir para karşılığı ona bazı bilgiler vereceğine söz vermişti. Eskiden Azize Eyrene kilisesi olan bu yapının kapısına geldiğimizde yardımcım bana dışarıda beklememi söyledi. Memurun beni görüp isteklerini arttırmasından korkuyordu. Ama çok geçti artık. Talihsizliğe bakın ki tam o sırada bir iş için dışarı çıkıyordu adam. Beni şöyle bir tepeden tırnağa süzdü, görevine geri döndüğünde istekleri 15 misline yükselmişti. Zengin bir Cenevizli'den istenen, zavallı bir dula eşlik eden bir Suriyeli köylüden istenmez. 10 para 150 oldu, üstelik verilen bilgiler de eksik kaldı. Çünkü adam bildiklerinin tümünü söyleyeceğine yeni paralar sızdırmak umuduyla asıl bilgiyi kendine sakladı. Böylece baktığı kütükte Marta'nın kocası Seyyaf'ın adının hükümlüler arasında bulunmadığını ama ikinci bir kütük daha bulunduğunu ve ona henüz ulaşmadığını söyledi. Parayı ödeyip teşekkür etmekten başka yapacak bir şey yoktu, belirsizlik devam ediyordu. Hatem ise Babüs Saade'nin ötesinde kubbe altından birini daha görmek istiyordu. Onu daha fazla izlememem için yalvardı. Ben de dışarıda gelirken fark ettiğimiz bir kahvecide onları beklemek üzere ortadan kayboldum. Alınmak bir yana hoşnuttum bu durumdan. Bu yöntemler beni çileden çıkartıyor. Marta ısrar etmeseydi buraya asla gelmezdim. Ama artık bu angaryadan kurtulacağım. Olabildiğince çabuk ve en ucuz biçimde sonuca ulaşmaları dileğimi iletiyorum onlara. Bir saat sonra çıktılar. Hatem'in görmek istediği kişi gelecek perşembe günü yeniden gelmesini söylemiş. O da bir katip ama Adalet Kulesi'nde görevliymiş ve sayısız dilekçe kabul edip üst makamlara iletiyormuş. Belirlenen görüşme için bir gümüş sikke almış. Ortalıkta görünseydin bir altın sikke isteyecekti. 6 Kasım, bir cuma günü. Bugün olan oldu sonunda. Gece vakti yatağın karşılıklığında kaçamak bir sarılmanın dolambacıyla değil, güpegündüz dışarıda sokaklar insan kaynarken oldu. O ve ben, Bay Barinelli'nin evinde birinci katta kafesler arasından sarkmış, iki işsiz güçsüz kadın gibi Galata sakinlerinin gidiş gelişini seyrediyorduk. Cuma burada tapınma günü, kimileri içinde gezinti, eğlence ya da dinlenme günü. Yol arkadaşlarımızın hepsi bir yana gitmiş, sonra da ev sahibimiz dışarı çıkmıştı. Kapının çarpıldığını duymuş, ardından Barinelli'nin altımızdaki dar sokaktan dikkatle ilerlediğini görmüştük. Yanında koluna asılı hafifçe aksayan gebe yavuklusu her adımda moloz yığınlarının çevresinden dolanarak yürürlerken kadın ansızın tökezledi ve az daha yere kapaklanıyordu. Çünkü ayağını bastığı yere bakacağına erkeğinden ayırmıyordu gözlerini. Adam onu tam zamanda yakaladı, koruyucu elini hafifçe alnından geçirirken tatlılıkla azarladı. Parmağıyla gözlerinden ayağına giden hayali bir çizgi çizdi havada. Kadın başıyla anladığını gösterir bir işaret yaptı ve yeniden ama daha yavaş yürümeye başladılar. Sıkıntılarını izlerken Marta ve ben kıskançlıkla gülmekten alamadık kendimizi. Ellerimiz birbirine değdi, ardından onlarınki gibi kenetlendi. Bakışlarımız birbirini buldu, sonra ikimizin de gözünü ötekinden önce kaçırmak istemediği bir oyundaymışız gibi uzun süre öyle kaldık birbirimizin karşılıklı aynalarında. Sahne gülünç ya da çocuksu olabilirdi, bir süre sonra Marta'nın yüzünden bir damla gözyaşı akmasaydı eğer. Yüzündeki gülümseme henüz silinmediği için daha da şaşırtıcı gelen bir gözyaşı damlasıydı bu. O zaman ayağa kalktım, üstünde hala dumanı tüten kahve fincanlarımızın durduğu sehpanın çevresinden dolaştım. Arkasında durdum, kollarımı omuzlarının ve göğsünün çevresine sardım ve tatlılıkla sıktım onu. O da başını arkaya devirdi, dudaklarını araladı ve gözlerini kapadı. Aynı anda kendini bırakarak iç geçirdi. Önce alnından öptüm, sonra yavaşça göz kapaklarından, daha sonra çekinerek ağzına yaklaştım, dudaklarının köşesinden öptüm önce. Bir sonra öbür yanından. Bütünüyle ağzımı almamıştım daha ağzını. Henüz okşuyordum. Arasından durmaksızın Marta sözcüğü çıkan titrek dudaklarımla. Marta, ardından kalbim, sevgilim, arkadaşım, kızım anlamına gelen tüm İtalyanca ve Arapça sözcükler ve sonra istiyorum seni. Ve kendimizi birbirimizin kuytuluğunda bulduk. Ev hala sessiz, dışarıdaki dünya gittikçe daha uzaktı. Üç kez yan yana uyumuştuk ama henüz bedenini keşfetmemiştim. O da benimkini hissetmemişti daha. Terzi Abbas'ın köyünde bir meydan okuma duygusuyla bütün bir gece elini tutmuştum. Tarsus'ta da kara saçlarını kolumun üstüne yaymıştı. Çekinme ve küçük başlangıçlarla iki uzun ay geçirilmişti. İki tarafta da şu ana ulaşmanın korkusu ve umudu içinde. Berberin kızının ne kadar güzel olduğunu yazmış mıydım daha önce? Hala o kadar güzel ve sevecenlikle kazandığını, tazelikle yitirmemiş, sevecenlikle ve öfkede demeliydim. Öfkenin peşinden gideninkine benzemez hiçbir sarılma. Onun sarılması eskiden açgözlü ve ele avuca sığmaz, küstah ve fütursuz olmalıydı. Bunu tadamadım ben. Ama kadına ve kollarına dikkatle bakınca nasıl sarıldığını anlamak zor değil. Bugünse şefkatli olduğu kadar, evet öfkeli bu sarılma. Kolları kurtuluşa doğru yüzercesine sarılıyor insana. Başı şimdiye dek hep suyun altında kalmış gibi soluk alıyor. Ve tüm umursamazlığı yakıştırma. Ne düşünüyorsun diye sordum biraz soluğumuzu toplayıp sakinleştiğimizde. Ev sahibimizi ve hizmetçisini... Her şey ayırmalıydı onları. Oysa dünyanın en mutlu insanlarıymış izlenimi veriyorlar bana. Biz de dünyanın en mutlu insanları olabilirdik. Belki dedi iç geçirerek ve öbür yana bakarak. Neden yalnızca belki? Gözlerimin ve düşüncelerimin derinliklerini görmek ister gibi eğildi üstüme. Sonra gülümsedi. İki kaşım arasına bir öpücük kondurdu. Bir şey söyleme artık. Yaklaş bana. Yeniden sırt üstü uzandı ve güçlü bir biçimde beni kendine doğru çekti. Ben ki bir manda kadar iriyimdir, göğsünün üstünde yeni doğmuş bir bebek kadar hafif olduğumu hissettirdi bana. Yaklaş bana. Tanıdık bir yurt oldu bedeni artık. Tepeler, boğazlar, gölgeli patikalar, otlaklar, öylesine geniş ve cömert bir toprak ki. Ve ansızın öylesine küçücük. Sarılıyorum ona, o da bana sarılıyor. Tırnaklarını sırtıma saplıyor, yuvarlak sayılara benzer izler bırakmak için batırıyor tenime. Soluğum kesilmiş hala mırıldanıyorum kendi dilimde. İstiyorum seni. O da kendi dilinde yanıt verdi. Aşkım. Sonra da neredeyse ağlayarak ineledi. Aşk. İşte o zaman kadınım dedim ona. Ama o hala başka birinin kadını. Lanet olası başka birinin. 8 Kasım 65. Saraya bir daha gitmemeye ve Hatem'i istediği gibi dolap çevirmesi için rahat bırakmaya yemin etmiştim. Ama bugün Marta'ya ve Hatem'e Baba Ali'ye dek eşlik etmeyi ve onları aynı kahvecide beklemeyi yeğledim. Varlığımın yapılan başvurular üstüne hiçbir etkisi olmasa da orada olmam yeni bir anlam kazanmıştı artık. Marta'yı özgür kadın yapacak kağıdı elde etmek, yolculuğun asıl amaçlarına Marmontel'in ve 100. adın izlenmesine eklenen ikinci bir kaygı olamazdı bundan sonra benim için. Şövalye yok artık ve Mazandaran'ın kitabı peşine hiç düşmemem gereken bir serap gibi geliyor bana bugün. Marta ise burada ve artık bir davetsiz konuk değil, benimkilerin hepsinden daha çok benim olduğuna göre nasıl yazgısına terk ederim onu Osmanlı dolan başlarının ortasında. Onsuz sakin bir biçimde ülkeme dönmeyi düşünemem bile. O da elinde onu özgür bir kadın yapacak fermanı olmadan cübeyle dönemez. O serseri kayınlarının karşısına çıkamaz. Döndüğünün ertesi günü boğazlarlar onu. Artık yazgısı benimkine bağlı. Ve ben onurlu bir erkek olduğuma göre benim yazgım da onunkine bağlı demektir. Bir zorunluluktan söz eder gibi hissediyorum şimdi bundan. Yalnızca bir zorunluluk değil olsa ama bir zorunluluk var ki yatsınması aldatıcı olur. Ben Marta ile bir kaza sonucunda ya da ani bir içgüdüyle birleşmedim. İsteğimi uzun süre olgunlaştırdım, bıraktığım zamanın sağduyusu etkisini göstersin, sonra da bir gün o kutlu cuma günü oturduğum yerden kalktım, onu kollarıma aldım ve tüm benliğimle onu istediğimi söyledim. O da teslim etti kendini. Ne biçim bir adam olurum, bütün bunlardan sonra ortada bırakırsam onu. Bunca saygın bir at taşımanın ne anlamı kalır? Barinelli gibi bir hancıoğlunun benden daha soylu davranışlarda bulunmasına seyirci kalırsam. Madem takınmam gereken tavırdan bunca eminim, neden tartışıyorum peki? Neden kendimi ikna etmek istiyormuşçasına kanıtlar sıralıyorum arda arda? Çünkü yapmakta olduğum seçim sandığımdan çok ötelere sürükleyebilir beni. Eğer Marta burada istediğini elde edemezse, kocasının öldüğünü ona yazılı olarak bildirmeyi reddederlerse, ülkesine bir daha dönemez. Demek ki ben de dönemem. Ne yaparım o zaman? Bu kadını terk etmemek için sahip olduğum her şeyi, atalarımın inşa ettiği her şeyi terk etmeye razı olabilir miyim? Dünyanın orasında burasında serseri gibi dolaşmak için. Bütün bunlar başımı döndürüyor ve sanırım günlerin neler getireceğini beklemek çok daha akıllıca. Hatem ve Marta yemek saatinde saraydan çıktılar. Yorgun ve umutsuzdular. Ceplerindeki son kuruşa kadar harcamış, daha da vermek için söz vermiş ama karşılığında hiçbir şey elde edememişlerdi.